Tekrar.
Dolayısıyla adımız da
yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında, yılın son gününde işte yine birlikteyiz. Acısıyla tatlısıyla koca bir yıl geride bıraktık. Yeni yıla saatler kaldı. Dileriz gönlünüzden geçirdiğiniz gibi, dilediğiniz gibi bir yıl geçirmişsinizdir. Ve şimdiden yeni yılınızı kutluyor. Hepinize sağlık dolu, mutluluk dolu, sevgi, barış, huzur ve başarılarla dolu bir yeni yıl diliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Tabii yeni yılda da Hayatın Sesleriyle sizlerle birlikte olmaya devam edeceğimizi de hatırlatmak istiyoruz. Hafta içi her gün 15:05-15:55 saatleri arasında canlı yayında buluşacağız sizlerle. Tabii ki sizin de bizimle birlikte olmaya devam etmenizi arzu ediyoruz. Bizi yalnız bırakmamanızı rica ediyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı da hemen hatırlatmak istiyoruz. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabileceğinizi hatırlatmak isteriz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Bugün de 15:55'e dek canlı yayında sizlerle birlikte olacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, 2019'a girerken yeni yıldan beklentilerimiz neler? Bunları gerçekleştirmek için nasıl bir yol izlemeliyiz gibi konularda görüşmek üzere Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi, Nöropazarlama Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sinan Canan konuğumuz olacak. Programımızın ikinci bölümünde yeni yayın dönemimizi merak edenler radyolarının sesini biraz daha açacaklar. Çünkü TRT Dış Yayınlar Dairesi Başkan Yardımcısı Serdar Aydın konuğumuz olacak. Ve özellikle siz kıymetli dinleyicilerimizin yeni yıldan beklentilerini hem öğreneceğiz ve bu konu üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Şimdi müzikle Hayatın Sesleri başlıyor. Hemen sonrasında Sinan Canan'la sizlerle birlikte olacağız.
Derken ince ince düşünürken bir çiçekle kalkmış gelmiş film orada koptu zaten.
Canım olur kendileri anlayan anladı beni.
Lacileri çekmiş gelmiş dibim orada düştü zaten.
Vay vay vay kimler gelmiş, günlerdir nerelerdeymiş.
Özlesi gelmiş birden.
Çok bir sözlemişim zaten, tam içim kararmışken.
Günüme can kattı resmen. Derken derken akşam oldu erken erken.
Derken derken beni benden aldı resmen.
Beni benden aldı resmen.
İnsan bazen susmak ister. Susmak da güzeldir bazen. Bazı heyecan ister. Öyle bir gün yaşandı cidden.
Vay vay vay kimler gelmiş, günlerdir nerelerdeymiş.
Özleyesi gelmiş birden.
Çok bir sözlemişim zaten, ruhsuz ruhsuz dolaşırken.
Günüme can kattı resmen. Derken derken akşam oldu erken.
derken derken beni benden aldı resmen.
Beni benden aldı.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Nöropazarlama Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sinan Canan hocamız bizimle birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Ne güzel söylediniz vallahi, o kadar ismi unvanı takılmadan tebrik ediyorum. Sizin de işiniz bu tabii. Çok güzel.
Değerli hocam siz bu kadar unvanı edinmişsiniz ki bize de söyleme şerefi düştü. Çok teşekkür ediyoruz harika. Bizimle olduğunuz için.
Ben teşekkür ederim.
Yılın bu son gününde bugün özel bir konuyu konuşacağız. Evet ama şimdi değerli hocamızı hatırlayanlar bilir, bilenler bilir. Hayatın Sesleri programında beyin, zihin vesaire köşemizi değerli hocamızla birlikte gerçekleştirirdik bundan birkaç yıl kadar önce. Bugün de bizimle birlikte olması sanıyorum yeni yıla, 2019'a doğru bir yol çizecek, bir ışık olacak diye düşünüyoruz.
İnşallah efendim, ben de tekrar burada olmaktan çok mutluyum. Biraz şehir değişikliği nedeniyle Ankara'ya uzak kaldık ama ne zaman gelsem Ankara Radyosu ilk aklıma gelen yer oluyor. Hem bizim ailecek bir bağlantımız var Ankara Radyosu'yla. Benim amcam çok eski spikerlerden, amcam ve yengem. Biz hep radyo tiyatrolarıyla böyle radyonun içinde büyüdük. Eski Ankara Radyo binasında büyüdüğümü söyleyebilirim. Tabii. Yıllar sonra da işte bu Sıhhiye'deki binada. Hı hı. Yıllar sonra da burada böyle programlar çekilince bu küçüklük günlerim de aklıma gelir. Dolayısıyla bizim için böyle bir hani ikinci adres gibi bir yer, tekrar burada olmak çok güzel.
Ne mutlu hocam, çok teşekkür ediyoruz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından sesimizi tüm dünyaya duyuruyoruz böylelikle. Değerli hocam 2019'a giriyoruz. 2018'in son gününde sizinle birlikte program gerçekleştiriyoruz. Bu yeni yılla ilgili neler söylemek istersiniz? Dilerseniz öyle başlayalım. Tabii. Çünkü hep deriz ya, ben yeni yıldan şunları bekliyorum. Umut bekliyorum, mutluluk bekliyorum, sevgi bekliyorum. Gerçekten beklediğimizi elde edebiliyor muyuz? Ya da o bekleme kelimesi doğru bir kelime mi?
Biz hayatımız boyunca bekliyoruz. Problem oradan kaynaklanıyor zaten. Ben öncelikle geçen yıl için geçmiş olsun, yeni gelen yıl için de hayırlı olsun demek istiyorum. Aslında değişen sadece bir sayı. Bu sayı da insanoğlunun icadı olan bir sayı. Yılın 365 günü de her ne kadar güneş doğup batsa da bizim belirlediğimiz bir aralık. Yani aslında yıl, işte o sayılar, 2000'ler, 1000'ler, 1900'ler, bunlar tabiatın, dışarının, şu kainatın çok umurunda olan şeyler değil. Bizim kendimiz için biçtiğimiz ölçü bilimleri. Fakat biz böyle kategorileri, biz böyle bölümlemeleri severiz. Zihnimiz böyle çalıştığı için böyle bir yeni başlangıç yapma, bir şeylere yeniden başlama, işte vergi ödeme, muhasebe tutma falan gibi işler için böyle bölümlemelere ihtiyacımız var. Onun dışında aslında hayatımızda bu senelerin çok fazla bir anlamı yok. Benim için her geçen gün aslında yeniden hayat başlıyor. Sabah gözünüzü açtığınız zaman size yeni bir gün fırsatı veriliyor. Dolayısıyla aslında her günün başını bir ömür başı olarak değerlendirmek mümkün ve her günü bir yılbaşı gibi düşünmek mümkün.
Ne güzel anlattınız.
Tabii ama bu geçen günler önemli, sayılan yıllar önemli. Mesela ben şimdi tarih vermeyeyim. 2019 benim için bilim kurgu yıllarıydı çocukken. Dolayısıyla bizim de yaş bayağı geçmiş oluyor bu haseple.
Estağfurullah hocam.
Ama bu önümüzdeki sene eğer biz yeni bir şeyler yapmaya karar verirsek, hayatımızda ufak da olsa daha doğru, daha iyi yaşama yönünde kendi ayarlarımıza, yapımıza, mazimize, geçmişimize ve birikimimize uygun bir hamleye cesaret edebilirsek o zaman bu yıl gerçekten diğerlerinden farklı olacak. Ama hep beklersek o gelmeyecek. Hep beklediğimiz şey gelmeyecek. Beklediğimiz için gelmeyecek. Biz harekete geçersek o gelecek. Pazartesi günleri diyetlere başlanır biliyorsunuz.
Salı günü biter.
Salı günü bitirilir. Çünkü diyet pazartesiyi bekleyecek bir şey değildir. Diyet yapılmaz, yaşam tarzı belirlenir. Aynen onun gibi önümüzdeki yılın eğer bizim için harika, ömrümüzün en iyi yılı olmasını bekliyorsak bunun için bir şey yapmamız lazım. Benim bazı planlarım var ve herkesin de hazır bu son günde hani bir yeni yıl muhasebesi içerisindeyken hadi bakalım bu yıl daha önce cesaret etmediğim nelere cesaret edeyim diye bir aslında envanter yapması bence çok faydalı olabilir. Cesaret çünkü sadece bizde olan, diğer canlılarda göremediğimiz bir meseledir. Cesaretle ilgili bir cümle söylemem lazım. Hani bir kediyi köşeye kıstırdığımızda bizim üzerimize atlaması değildir cesaret. O korku tepkisidir, savaş kaç tepkisidir. Bizdeki cesaret korkusuzluk değil, korka korka üzerine gitme meziyetidir. Korktuğumuz, çekindiğimiz, ya ben bunu yapamam dediğimiz ne var ise eğer bu 2019'un ilk günlerinde hadi bismillah deyip hadi bakalım bu sefer yaparım deyip bir kalkışırsak her şey dümdüz olur, her şey bize yol olur diye düşünüyorum. İnşallah bu sene o cesareti gösterebilelim ve ona vesile olsun.
Değerli hocam, hani dedik ya yeni yıldan bir şeyleri bekliyoruz, o bekleme kelimesinin doğru olmadığını ifade ettiniz. Mutluluğu da bekliyoruz. Mutluluk da beklenen bir şey değildir, değil mi? Biz neden mutlu olamıyoruz? Ya da mutlu olduğumuzun farkında mı değiliz? Yoksa hani farkındayız da daha mı çok bir şeyler yapmamız gerekir, kendimizi mutlu hissetmiyoruz? Bunun bir sebebi olmalı.
Mutluluk ve başarı iki tane tehlikeli kelime. Benim kendi mesleğim açısından, ben insan davranışları ve beyin meselesi üzerine çalıştığım için aileler çocuklarının başarılı olmalarını ister. Başarı ne diye sorduğumda kimse cevap veremez. Çünkü başarının bir ölçütü yok. Herkes mutlu olmak istiyor. Mutluluk nedir diye sorduğumuzda bir tanımı yok. Herkes, yani belli bir yaşa kadar en azından ergenlik dönemini geçirdikten sonra biraz yaşamış her insan biliyor ki para, pul, rahatlık, konfor bunlar değil mutluluk. Yani mutluluk böyle bir şeylerle olmuyor. Ya da haz verici bir şeyler yaptığınızda kendinizi belki bir süre iyi hissediyorsunuz ama kısa bir süre sonra tekrar haz arayışına düşüyorsunuz. Yani bu da mutluluk değil.
Bu insanın doyumsuzluğundan mı kaynaklanıyor?
Elbette. Öleceğini bilen tek canlı olarak bizim temel derdimiz aslında ölümsüzlük. Yani biz ölümsüzlük arıyoruz. Yaptığımız her iş biraz onunla ilgili. Ölümsüzlük arayışı ise ölümlü bir dünyada mutluluğa karşı en büyük engel aslında bakarsanız. Mutluluğun, bugün işte onun bilimi de çıktı. Pozitif psikoloji diyorlar buna. Ruhsal olarak iyi oluş hali ve onun sürdürülebilmesi diye tarif ediliyor. Şimdi bizim Türk Dil Kurumu'nun internetteki sözlüğüne bakarsanız mutluluğun tanımı insanoğlunun her türlü arzu ve isteğine kesintisiz olarak ulaşabilme halidir. İnsanoğlunun isteklerini doyuramazsınız, mümkün değil. Ve kesintisiz olarak arzulara ulaştığımız zaman Montaigne'in de denemelerinde belirttiği gibi sadece çıldırırız, başka bir şey olmaz. Dolayısıyla aslında mutluluk şu an, şimdi. Dedim dikkat edin, şimdi geçti, yeni bir şimdiye geldik. Her an şimdi dediğimiz anda nelerimiz var, neler için şükredebiliriz ve bunlarla ne yapabiliriz bilincine sahip olmakla erişilebilecek bir şeydir. Gelecekten beklenti ve geçmişten pişmanlık mutluluğu imkansız kılan şeylerdir bunlar. Çünkü ne geçmişi değiştirebilirsiniz ne geleceği planlayabilirsiniz. Malumunuz yani hiç beklemediğimiz neler oluyor hayatımızda, hiçbir şey planladığımız gibi gitmiyor. Dolayısıyla mutluluğun esas sırrı şimdi ve burada olup hayatımızın sonuna kadar belki de bizi sürükleyecek olan hayallerimizle beraber şu anda elimizde ne var ne yok onun farkına varabilme hali. Ben mutluluğu burada bulabileceğimizi düşünüyorum.
Şimdi de.
Şimdi de. Dolayısıyla mesela şu anda bizi dinleyenler şu anda ne yapıyorlar bilmiyorum. Belki evlerinde oturuyorlar, belki araba sürüyorlar, belki başka bir şey yapıyorlar. Ama şu anda eğer o yaptıkları şeyle beraber, bizle beraberlerse zihnen, tam olarak birlikteysek, o zaman burada konuştuklarımızın çok fevkinde şeyleri anlayıp düşünebildiklerini fark edecekler. Yani ben anlattığımda benim sözlerimden ibaret olmayacak öğrendikleri, onların zihinlerinde bambaşka imkanlar coşacak. Bu, bir insanın kendisini bu ana davet edip bu anın nimetlerinden faydalanmayı seçmesi halinde yaşadığı çok muhteşem hislerden biridir. Her bir an insana müthiş imkanlar sunar, sonsuz olasılıklar sunar. Ama biz genellikle hep bir an sonrasını düşünerek yaşarız. Bana çok ilginç gelen bir örnek yaşıyorum sıklıkla. Mesela çok böyle mükellef bir sofrada yemek yerken siz de dikkat edin. İnsanların büyük bir çoğunluğu daha yemeğin ortasına gelmeden bir sonraki yemeği nerede yiyeceklerini konuşurlar. İşte falanca usta var, oraya bir gitsek, onun işte bilmem ne kebabı şöyle güzel falan diye. İnsanın devamlı ileriye yönelik beklenti içinde yaşamasının bir tezahürüdür bu. Ve mutsuzluğun da aslında temel sebebidir. Halbuki şalteri kapatıp o muhteşem yemeklerin, kuru bir ekmek de olsa onun tadını içselleştirecek bir şekilde orada olmak, oraya konsantre olmak, o anda kalmak mutluluğun temelidir. O yüzden işte arif zatlar, ermişler hani hep tarih boyunca bir lokma bir hırka yaşayıp hep şükretmişler ya.
Evet.
Belki de bununla bir alakası var. Ama günümüzde hep erişemeyeceğimiz hayallerin peşinde koşturuluyoruz ve büyük bir ömür kaybı. Sadece vakit kaybı değil, ömür kaybı. Bir süre sonra işte son geliyor. Yapamadığımız bir sürü arzuyla beraber bu dünyayı terk etmek zorunda kalıyoruz. Bilmiyorum dinleyicilerimiz arasında kendisine daha önce yaptım listesi yapan kimse var mı? Yapacaklar listesi herkeste var.
Değil mi?
Ama yaptım listesini ben kimsede görmedim.
Şöyle yanına tik atılarak.
Tabii yaptım, bunu da yaptım, bunu da becerdim, bunu da iyiyim, böyleyim. Yani
şunu bende
bunlar var, bunu da başardım. Bu listeyi yapmıyoruz çünkü onları unutuyoruz. Hep bir beklenti, hep bir daha fazlası. Mutsuzluk için bundan daha kesin bir formül yok. Mutluluk ise artık bunları bırakıp neyimiz varsa onu daha ileri nasıl taşıyacağımızı düşünmekten bence geçiyor. Dünyanın en bedava, en kolay işi aslında mutlu olmak. Aynen öyle. Mutsuzluk çok pahalı.
Keşke o hiç bedel ödemeye gerek kalmadan o mutluluğu içimizde sizin de ifade ettiğiniz gibi içselleştirebilsek. Sanıyorum kararlarımızı da biz bu duygular içinde vermeye çalışıyoruz değil mi? O yüzden kimi kararlarımızda mutsuzluk yaşıyoruz, kimi kararlarımız bizi mutlu ediyor farkında değiliz.
Evet. Bir de işte hazla mutluluğu çok karışıyoruz. Mesela falanca işte şu kadar param olsa ya da şurada yaşasam ya da şöyle işte genç olsam ya da biraz büyük büyüsem, yaşlansam falan. Yani hep böyle bir takım şartlara bağlı.
Bizde olmayanları mı istiyoruz?
Evet, özellikle de maddi kısmı. Yani sanki çok paramız olunca çok bir şey yapacakmışız gibi. Yani çok parası olan insanlara baksınlar. Onlar acaba her istediklerini yapabiliyorlar mı? Yani ya da işte meşhur olmak istiyorsanız daha çok tanınıp bilinsem şunu yaparım. Meşhur insanlara bakın. Niye bu kadar çoğunluğu işte uyuşturucu, alkol bilmem ne de sığınma arıyor? Yani demek ki cevap bu değil. Aktör Jim Carrey'nin çok güzel bir sözü var. Umarım bir gün herkes şana, şöhrete ve paraya kavuşur ve aradıkları cevabın burada olmadığını anlarlar diyor. Yani çünkü herkes bunu ister olmayınca ama kavuşunca da o da başka bir derttir. Dolayısıyla insan olmak zor. Yani zihnimiz çok şey istiyor, nefsimiz susmuyor, habire işte bir şey arıyoruz. Neden istediğimizi bilmeden bir sürü şey istiyoruz. Halbuki aynı zamanda bu bütün evrene anlam verebilecek bir zihne sahip olan tek varlığız. Yani rahmetli Ali İzzet Begoviç'in çok güzel bir sözü var. Birçok hayvanın kafası sağa sola yukarı aşağı döner ama sadece insanoğlu başını çevirip yıldızlara bakıp tefekkür edebilir diye. Ve onu yapmadığımız zaman da insan olmanın yükü altında eziliyoruz. Çünkü biz yıldızlara bakmak, derin düşünmek, sınırlarımızın ötesinde zihnimizi işletmekle yükümlü canlıyız. Ama şu dünyaya sıkıştığımızda, olmayanı istemeye programlandığımızda maalesef sıkıntı. Ve okuldan başlıyor biliyor musunuz? Bize hep diyorlar ki bak falanca senden daha başarılı. Hadi sen
o kıyaslamalar başarılı. Yok mu hocam?
İşte o kıyaslar bizi öldürüyor maalesef. O yüzden herkesin kendisine yeterli olduğunu öğretmeden eğitim hiçbir işe yaramayacak. Her çocuk aynaya bakıp da sabah ben yeterliyim arkadaş demedikten sonra kimse mutlu olamayacak.
Hocam peki fabrika ayarlarına döndürmek mümkün mü bir insanı?
Mümkün. Yani aslında fabrika ayarları, ben bunu birkaç senedir anlatıyorum. Fabrika ayarları deyince bazıları bozuluyor. Yani insan fabrikada mı yapılmış diye ama böyle deyince daha kolay anlıyoruz. Çünkü fabrikasyon şeylerle yaşıyoruz ya onları bir metafor olarak.
Hemen cep telefonu geliyor, tabii, bilgisayar geliyor.
Bir metafor olarak kafamız daha iyi çalışıyor. İnsanoğlu 3,5 milyar yıllık bir canlılık macerasının ürünüdür. Ve bu 3,5 milyar yıllık incelikli Ar-Ge sürecinin sonucunda muhteşem bir varlık olarak ve yani diğer canlılarda olmayan bir sürü özelliğe sahip bir canlı olarak burada. Fakat dediğim gibi zor bir hayatı var. Zihni çok büyük, bedenini aşan bir zihni var. İhtiyaçlarını karşılayamayacak kadar çıplak ve zayıf bir canlı. O yüzden işte habire kafayı işletmek zorunda kalıyor. Teknolojiler üretmek, medeniyetler kurmak zorunda kalıyor. Böyle olunca da kendi ürettiğimiz medeniyetin içerisinde kendi oluşturduğumuz kurallarla tabiattan kopmuşuz. Ve tabiatın aslında nasıl bir şey olduğunu ve bizim tabii kısmımızın ne istediğini duymaz hale gelmişiz. Benim fabrika ayarları diye anlatmaya çalıştığım şey içimizde bas bas bağıran bir uyumsuzluk mağduru var. Bu içinde yaşadığımız medeniyetle biyolojik ayarlarımızın uyumsuzluğundan sıkıntı çeken bir insan tarafımız var. Ben onu ne kadar vaktimiz var bilmiyorum ama 5 maddede
hocam,
kısaca
buyurun,
söyleyeyim. Mesela bu devrin en önemli sorunlarından bir tanesi biz çok fazla yiyoruz. Ben birinci ayar olarak az yemeyi tavsiye ediyorum. Çünkü biyolojik sistemimiz bu kadar yemeğe alışkın değil. Mesela özellikle tarım ve sanayi devriminden sonra, önce tarımdan sonra da sanayi devriminden sonra anormal kalori üretmeye, besin üretmeye başladık. Tabiatta ise mesela işte insan 300 bin yıldır burada diyorlar. 100 bin sene önceki atalarımız nasıl yaşıyordu diye düşünsek ya bu kadar yiyecek bulmaları mümkün değildi. Tabiat onlara ne sunuyorsa az ve çeşitli yemeleri gerekiyordu. Bugün bakıyoruz tıbben ömrü uzattığını bildiğimiz tek uygulama var. Özellikle orta yaşlardan sonra az yemek. Yani günde bir kere acıkırsanız ömrünüz uzuyor. Ama biz bugün mesela günde 3 öğün yemek yiyoruz ki ömrümüzü en fazla kısaltan faktörlerden biri. Dolayısıyla önce bir yemeği azaltacağız. Azaltacağız derken günde sadece 2 öğün yemek yiyerek ciddi sağlıklı bir yaşam sürebiliriz.
Sabah ve akşam.
Sabah akşam ya da işte efendim öğlen akşam gibi ya da sabah öğleden sonra gibi nasıl uyuyorsa sistemimize. Yani işin sırrı günde bir kere sağlam acıkacağız. İkincisi hareket etmek için ayarlanmış bir mededimiz var. Hareketsiz kaldığımız zaman kafamız da çalışmıyor, vücudumuz da arıza veriyor. Çünkü atalarımız oturduğu yerde işte bugün olduğu gibi mobil telefonlarından yemek siparişi veremiyorlardı. Aramak zorundalardı. Ama biz bugün işte bir düğmeye basıyoruz, kapımıza pişmiş yemek geliyor. Dolayısıyla bu bir ayar sorunu, bir sıkıntı yaratıyor bizde. Harekete ayarlı bir hareket isteyen bir bedenle sabit oturmak problem. Böyle deyince de herkes profesyonel sporcu olmak zorunda değil. Normal günlük ev işleri, bağ bahçe işlerini düşünün. Günde bir kez terleyecek kadar hareket ediyorsanız hareketsizliğe bağlı hastalıkların hiçbirine yakalanmazsınız. Ya günde bir kere terlememiz gerekiyor yani bedeni biraz
yormak
gerekiyor. Ve bu hemen uykularımıza yansıyor falan filan ve hareketsizlik bugün şehirli insanın çok önemli sağlık sorunlarından biri malum. Başta obezite falan gibi meseleleri getirdiği için. Üçüncüsü. Diğer insanlarla gerçek sosyal ilişkiler, özellikle duygusal ilişkiler kuramadan ömrümüz kısalıyor bizim. Yani onlar ne kadar onlarla iyiysek, özellikle aile ve dost çevremiz ne kadar sıkı fıkıysa ömrümüz o kadar uzun oluyor. Bunun sebebi de çok aşikar. Bu kadar çırılçıplak ve annesinden doğduğu halde hayatta kalmayı beceremeyen bir organizmanın yaşayabilmek için diğer türdaşlarına ihtiyacı var. Sistem onları öyle bir bağlamış ki yani yalnız kaldığı zaman o organizmayı öldürecek bir mekanizma tetikleniyor. Yalnız insanlar çabuk hastalanıp ölüyorlar. Mesela bu farelerde de var, sadece insanlarda değil. Laboratuvar deneylerinde görüyoruz. Uzun yaşayan insanların ortak özelliklerine dair birçok çalışmanın gösterdiği en önemli ortak noktalardan biri 90'larına 100'lerine kadar yaşayan insanlarda özellikle orta yaşlarında çevrelerinde az sayıda ama sıkı fıkı bağlı oldukları bir insan grubu var. Ya aile ya dostlar. Böyle bir şey varsa o insanlar uzun yaşıyorlar. Bir de az yiyorlar. Yani öyle de bir özellik var. Dördüncü ayar, stres ayarı diyorum ben buna. Biz bu kadar şehirli insan stresine hazır değiliz. Stresimizi yönetmeyi öğrenmemiz lazım. Çünkü bugün şehirli insanı öldüren sebeplerin arasında birinci sırada, açık ara birinci sırada stres ve strese bağlı hastalıklar geliyor. İşte bugün kalp, tansiyon, otoimmün hastalıklar falan diyebildiğimiz birçok rahatsızlığın aslında o darlık, sıkışmışlık ve engellenmişlik hissiyle çok yakın alakası var. Tabiattaki stres eskiden atalarımızda nasıldı çok bilemiyoruz direkt olarak ama bugün bir insanın sabah gardırobu açtığı anda bugün ne giyeceğim stresiyle güne başladığını biliyoruz. Bu bir stres. İşte otobüs bekliyorsunuz, stres, sınav
otobüs
var.
Otobüs niye gelmiyor, sınav
tabii,
nasıl geçecek?
İşte kredi kartı var, işte ülkede dolar mı oynuyor bilmem ne mi oluyor. Milyon tane stres kaynağımız var. Ama bizim stres sistemimiz beyinde bilinçsiz ve dilsiz olduğu için ve tabiatta tehlike durumlarına ayarlı olduğu için biz gardırobu açtığımızda ya da otobüs geciktiğinde bu sistem dışarıda bizi aslan kovalıyormuş gibi tepki veriyor. Çünkü dışarıda ne olduğunu bilmiyor. Tek bildiği şey var, stres yapan bir unsur var. Ve gardırop ya da otobüs gibi bir şey bilmediği için diyor ki herhalde hayatımızı tehlikeye sokan
bir
durum
var.
Ve basıyor stres hormonlarını. Bütün gün böyle yüksek stres hormonları salgılayınca da bugün modern dünya hastalığı dediğimiz her şey. İşte beyinlerin küçülmesi, Alzheimer gibi bunama hastalıkları,
kanserler,
ülserler falan filan aklınıza ne gelirse. Stresi yönetmeyi öğreneceğiz. Bunun yolları var. Birçok işte mindfulness, yoga, işte ibadetler, tefekkürler, bir böyle kendini kaptıracak bir uğraş sahibi olmaklar, şunlar bunlar. Aslında strese karşı en iyi çözümler. Ve beşinci ayar da şu ki bence en önemli ayar, insanı insan yapan, mutluluğun tek yolu, gerçekten tek yolu bildiğim kadarıyla. İnsanoğlu kendisinin içinde bulunduğu sınırları aşmak ve zorlamak zorunda. Zorlayıp aşmadan rahat edemiyor. Ne demek istiyorum? Belli bir çevrede, belli bir zamanda, belli bir sosyokültürel ortamda doğuyorsunuz. İşte bir takım inançlar, bir takım gelenekler, bir takım teknik imkanlar, bir şeyler var etrafınızda. Bunları zorlayıp bir yeni fikir, teknoloji ya da inovasyon diyorlar ya, bir nevzuhur yenilik bulmazsanız kendinizi yaşamamış sayıyorsunuz. İçimizde böyle bir güdü var çünkü. Ekstra bir şey yapmak ihtiyacıyla donatılmışız. O ihtiyaç olmasaydı zaten bu medeniyetleri kuramazdık, bu müthiş işleri yapamazdık. Fakat bu iki ucu keskin bir bıçak gibi. sınırını aşabilme özelliğine sahip tek canlı olarak insanoğlu aynı zamanda rehberliğe de ihtiyaç duyan tek canlı. Çünkü kötü yöne de aşabiliyor, iyi yöne de aşabiliyor. Yıkabiliyor da, yapabiliyor da. Dolayısıyla birbirimizle o yüzden konuşuyoruz. Ben böyle sürekli çenemin çalışmasının sebebi kendi bildiğim yönden yardımcı olmaya çalışıyorum ki başkaları da bana kendi bildikleri yönden yardımcı olsunlar. Birbirimize rehberlik ediyoruz aslında. Eğer bu rehberlik olmazsa tek başımıza kendi kafamızla bir şeyler yapmaya kalkarsak insan çok tehlikeli bir varlık haline dahi dönüşebiliyor. Tarihte bunun örneklerini çok biliyoruz. Milyonlarca insanın hatta bugün tabiatın canına kasteden fikirler bizim gibi insanlardan çıkıyor. Sınırımızı aşmak zorundayız. Bunu da güzel bir tarafa doğru aşınca mutluluk dediğimiz o Kaf Dağı'nın arkasındaki hazineye de çok rahat ulaşabiliyoruz. Sanatçılara, sporculara, düşünce insanlarına bunu sorabilirsiniz. Onların hayatları böyle geçiyor zaten ve çok böyle her zaman keyifli, her zaman haz dolu değil ama neticesinde son derece doyum veren bir yaşamları var. Onların da sıkıntıları var, onların da problemleri var ama bir hedef, bir dert, varılmak istenen bir sınır ötesi hedef olunca her şey katlanılabilir hale geliyor.
Hocam çok kısa bir sürede o kadar çok bilgiden, o kadar çok özelliğimizden bahsettiniz ki insana dair. Gerçekten ben bunun üzerine söylesem az gelecek.
Estağfurullah. Yani mevzu aslında çok uzun fakat şunu son cümle olarak hep şunu söylerim. Kendinize lütfen iyi bakın, o zaman göreceksiniz diye. Çünkü bu bilgiler bizde, tıpta, şurada, burada değil. İnsanın kendi içinde zaten var. Kendimize bakmayalım diye bizi çok meşgul ediyorlar. Biraz kendimize bakalım, kapatalım şu telefondur, haberdir, bilmem nedir biraz. Kendimize bakalım, bakalım ki görelim. Çünkü orada 3,5 milyar yıllık bir mesaj dinlememiz için bizi bekliyor.
Hocam son olarak ben üniversite bölümüyle ilgili merakımı gidermek istiyorum müsaade ederseniz. Nöropazarlama anabilim dalı başkanısınız. Evet. Nöropazarlama ne anlama geliyor? Hem pazarlama hem nörolojik böyle beyinsel bir şeyler açıkçası biraz karışık geldi bana.
Dışarıdan pazarlama deyince çok havalı duruyor falan ama. Nöropazarlama şöyle zor bir alan. Şimdi nörobilim, beyin bilimleri anlamında kullandığımız bir terim. Beynin nasıl çalıştığını inceliyoruz. Pazarlama ise malum insanların alım-satım davranışlarını inceliyor. Nöropazarlama özellikle sinir biliminin çok yükselişe geçtiği 2000'li yıllardan sonra 2010 gibi formüle edilmiş bir alan. İnsanların satın almaya dayalı karar verme, işte beğenip beğenmeme davranışlarının beyinleri tarafından nasıl yönetildiğini araştırıyoruz. Ve bu bize ne sağlıyor? Bir sürü işte aklımıza fikir, tasarım, ürün falan geliyor bizim. Şimdi onları insanlara sunacağız. Peki bunu insanlara sunduğumuzda işte piyasaya çıkarıp bekliyoruz satılacak mı satılmayacak mı? İşte bir sürü üretim maliyeti falan bir ton tantana var arada. Bunları minimize edebilecek, en aza indirebilecek bir araç veriyor bize. İnsanlar üzerinde ürün taslaklarımızı, diyelim işte filmlerimizi, tasarımlarımızı sınıyoruz. Deneklere gösteriyoruz ve bir takım ölçümler alıyoruz. Bu ölçümler neticesinde insanların o tasarım ya da ürüne nasıl reaksiyon vereceklerini öngörebiliyoruz. Bunu eskiden sözle ve anketle yapardık ama insanların neden öyle davrandıklarını bilmediklerini fark ettik. Bilinçsiz zihinlerinin onları yönettiğini gördük zaman içerisinde. Şimdi biz o bilinçsiz zihnin çalışmasını özel tekniklerle izleyip insanların ne tip bir davranış gösterebileceklerini öngörebiliyoruz. Bu da üretim maliyetlerimizi falan düşürüyor. Tabii ki işin bir de şu kısmı var. Bir ürün üretirken onu insanlara daha güzel nasıl gösterebileceğimizin de çalışmalarını böylece yapabiliyoruz. Böylece daha insanların hoşuna giden, onların ilgisini daha cezbedecek sinir bilimsel verilere dayanan veriler üretebiliyoruz. Yeni ve zor bir alan ama şu anda yeni öğrencilerimiz de inşallah bu alanda güzel çalışma yapacak insanları da yetiştiriyoruz.
Ne güzel hocam. Bir de son olarak kitaplarınızdan da dinleyicilerimize bahsedelim. Belki okumak isteyenler, sizin bu anlattıklarınızı daha derinlemesine incelemek isteyenler olabilir. Aklımda olanlar kimsenin bilmeyeceği şeyler. Evet. Unutulacak şeyler, değişen beynim, beynin sırları ve dijital gelecekte insan kalmak.
Evet, bunlar ilk kitapta dijital gelecekte insan kalmak yeni çıktı. Kimsenin bilemeyeceği şeyler de ilk kitabım. Gayet de sırayı da güzel saydınız. Şimdi de inşallah yeni yıl hediyesi olarak yetiştirebilirsek ilk ya da ikinci ayda biraz önce bahsettiğim insanın fabrika ayarları kitap olarak gelecek. Böylece işte 6'ya tamamlamış olacağız kitaplarımızı. Biraz daha projelerimiz var ileride. Kimsenin bilemeyeceği şeyler ve unutulacak şeyler benim uğraştığım toplumsal ve biraz daha marjinal bilimsel konuları içeren özellikle hani genç ve hep genç kalanların çok sevdiği kitaplar. Böyle biraz düşünce zorlayıcı şeyler var. Değişen Beynin Beyin üzerine yazdığım bir kitap. Dijital Gelecekte insan Kalmak ise bir bilgisayar mühendisi olan Mustafa Acungin'le beraber gelecek projeksiyonlarımızı içeren, yazarken benim çok eğlendiğim bir kitap. Okuyanlar da sağ olsunlar beğendiklerini iletiyorlar. Bakalım çalışmalar inşallah devam edecek bu yönde.
Hocam muhakkak devam etsin çünkü bu engin bilginize inanın hepimizin ihtiyacı var. Çok teşekkür ediyoruz
ben
değerli
teşekkür
katkılarınız
ediyorum.
İçin. Yılın son günü yeni yıldan o zaman anı yaşamayı öğrenmeyi bilmek.
Daha da önemlisi ben herkesten diyorum ki hadi cesaret, bir cesaret, o yapamadığımız şeyi yapalım. Demin bak burada Didem Hanım'la konuşuyorduk TRT'den daha önceden birlikte tanıştığımız bir arkadaşımız. Yaşım geç falan filan demeden ne güzel gitara başlamış. Şu anda tıngır mıngır gitar çalıyor. Cesaret etti. Ben de ona söz verdim. Beraber çalacağız, söyleyeceğiz. Hadi bir cesaret. Yıllardır o yapmayı beklediğim şeyi artık beklemeyelim, yapalım.
Artık beklemeyelim, yapalım. Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Katıldığınız için, verdiğiniz kıymetli ederim. Bilgiler için. Sevgili dinleyicilerimiz, Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Nöropazarlama Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sinan Canan hocamız konuğumuzdu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi müzik aramız var. Hemen sonrasında diğer bölümümüzde sizlerle.
Darıldın mı cicim bana, hiç bakmıyorsun bu yana. Darıldın sa barışalım, kumru gibi koklaşalım. Esmerim güzelim, tut dilim, ben yanıyorum. Aman Allah çok seviyorum. Esmerim güzelim, tut dilim, ben yanıyorum. Aman Allah çok seviyorum. Bir gün nadim olacaksın, beni çok arayacaksın. Ben ağlayıp inledikçe sen Allah'tan bulacaksın. Esmerim güzelim, tut dilimi, ben yanıyorum. Aman Allah çok seviyorum. Esmerim güzelim, tut dilimi, ben yanıyorum. Aman Allah çok seviyorum. Her zaman üzersin beni, ah yaramaz çapkın seni. Benim hiç günahım yoktur, baştan sen çıkardın beni. Esmerim güzelim, tut dilimi, ben yanıyorum. Aman Allah çok seviyorum. Esmerim güzelim, tut dilimi, ben yanıyorum. Aman Allah çok seviyorum.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Sayın Başkanımızı stüdyomuza aldık. TRT Dış Yayınlar Dairesi Başkan Yardımcısı Sayın Serdar Aydın bizimle birlikte. Başkanım hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok
aslında
teşekkür
hoş
ederim.
Geldiniz sözcüğü biraz farklı oldu. Çünkü zaten Sayın Başkanımız yaklaşık bir saat kadar önce canlı yayında sizlerleydi.
Evet, biz de Sayın Selim Cerrah'la bir yıldır yapmaya çalıştığımız Hayata Dokunan Sözler programının son programını yaptık. Üzüldüğümü hissettim, fark ettim. Kendimi tutukladım yani bu anlama. Demek ki her ayrılıkta bir hüzün mutlaka oluyor. Herhalde oradan siz yeni yıla geleceksiniz.
Evet başkanım. Gerçekten evet. Şöyle söylemekte fayda var sanıyorum. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM olarak aslında ülkemizin değerlerini tüm dünyaya duyurmayı amaç edindik radyo olarak. Evet. Ve bu anlamda da programlarımızı gerek dini programlarımız, gerek sosyal programlarımız, eğitsel ve kültürel programlarımız hepsini bu düşüncelerle, bu değer vurgusunu yaparak gerçekleştirdik. Ama tabii detayları sizden alalım. 2018 nasıl geçti? O değerlerimizi nasıl sunduk dinleyicilerimize?
Öncelikle TRT Genel Müdürümüz Sayın İbrahim Eren'e çok teşekkür ediyorum. Onların sağlamış olduğu imkanlarla, onların destekleriyle biz bu yayınları dinleyicilerimize ulaştırabiliyoruz. Arkasından Sayın Daire Başkanımız Süleyman Erdal Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Sizlerle kafamızdaki projeleri hayata geçirmede onların desteği olmasaydı herhalde akim kalırdı, yarım kalırdı. Yine Türkçe Yayınlar Müdürümüz Sayın Şirin Hanım ve siz değerli prodüktör, spiker arkadaşlarımız, yayın yapım eleman arkadaşlarımız, teknik masadaki arkadaşlarımız, her birimizin, herkesin özel gayretiyle, sevgisiyle, emeğiyle bu yayınlar ortaya çıktı. Çok güzel geri dönüşler aldık. Hem sosyal medyadan, hem hayattan. Her ne kadar dış yayınlar yayınlarını Türkiye dışındaki vatandaş, soydaş, gönüldaş, dildaşlara yapıyorsa da internetten dolayı çok rahatlıkla artık iPhone uygulamalarından dolayı da radyo yayınlarımız her taraftan dinlenebiliyor. O yüzden gittiğimiz yerlerde bile programlarımızla ilgili toplumun tasvibini, teşekkürlerini, minnettarlığı görmek bizi mutlu etti. Gerçekten dolu dolu bir yıl oldu. Hem radyomuz için, hem kurumumuz için, hem Türkiye için. Çok güzel, hatırda kalıcı, gönüle dokunan, gönülde kalan, TRT arşivlerinin de nadide yerlerinde bulunacak olan programlara imza attık hep birlikte. Yani müdürümüzden en aşağıdaki teknik eleman arkadaşlarımıza kadar, işin bütün bölümlerine koşulan arkadaşlarımız, şoför arkadaşlarımız, burada çay servisi yapan arkadaşlarımız emek verdiler. Çok güzel programlara imza attık. Hem siyasi, hem aktüel, hem kültürel, kalıcı işlere imza attığımızı düşünüyorum. Mesela biz geçen yıl dinleyicilerimizi Mevlana Celaleddin Rumi'nin Mesnevisi'yle, Mehmet Akif Ersoy'un Safahati ile tanıştırdık, buluşturduk. Yine doçent doktor Cafer Acar Bey Siyer-i Nebi diye çok güzel bir program yaptı. Bunun ötesinde Sayın Osman Özbahçe Edebiyat Dünyamızdan isimleri anlattığı muhteşem güzel bir program yaptı. Bunun dışında kuşak programlarımızın hakkını yemeyelim. Hem Merhaba Dünya'yı, hem Yeni Günü, hem hayatın seslerini altını çizerek anmam gerekiyor.
Sağ olun.
Zaman zaman format değişti, zaman zaman görev değişikliğimiz oldu ama sizin sesinizle, sizin samimiyetinizle de bu program ayrı bir hazza, ayrı bir keyfi, ayrı bir tada büründü doğrusu. Estağfurullah. Bunu iltifat için söylemiyorum. Evet, gerçekten. Çünkü bir şeye emek verirseniz o emek karşılığını buluyor. Çinliler şey derler, insanın yüreğinden çıkan sıcak bir çift söz bir adamı 3 kış ısıtır diyorlar.
Aa, ne mutlu.
İsmet Özel de güzel bir şey söyler. Diyor ki insan söz sizin nerenizden çıkarsa karşıdakinin orasına isabet eder. Yani gönülden çıkan bir söz karşıdaki insanın gönlüne gidiyor. Yüreğinizden çıkan bir söz, yüreğinizden çıkan bir yapım, bir proje, bir ses, bir nefes ona tekabül ediyor. Yine Mevlana Hazretleri'yle bitirelim. Söz can kokusudur diyor. O yüzden sözü israf etmeyin diyor. Radyo bizim için sihirli bir kutu olmaya devam ediyor. İnsanlara, dostlarımıza kulaklarından kalplerine, kalplerinden böyle karakterlerine, hayatlarına, kaderlerine belki tesir edecek şeyler söylemeye çalışıyoruz. Ama bu bununla sınırlı kalmayacak. 2019'da buna devam edecek inşallah.
Devam edecek inşallah Sayın Başkanım. Evet. Müsaade ederseniz bir dinleyicimizin bana birebir iletmiş olduğu bir notu paylaşmak istiyorum. Dedi ki, Almanya'da yaşayan bir dinleyicimiz şu an dinliyorsa kulakları çınlasın, selam olsun ona.
Selam olsun.
Eğer dinlemiyorsa da dedi ki, sizin yayınlarınız sayesinde ben Türkçeyi çocuklarıma öğretebiliyorum. Eyvallah. Demişti. O kadar tüylerim diken diken oldu. O kadar gurur duydum ki bu cümleyle. Çünkü Türkçe bizim dil bayrağımız.
Dil bayrağımız, evet. Yani Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun belki tabii en önemli, en öncelikli, en özel gündemi sade, yalın Türkçemizi bizi dinleyerek gönül bağı kuran soydaşlarımıza, vatandaşlarımıza iletmek. Tabii buna sizin o mikrofon başındaki asıl spikerlerimizin çok emekleri var. Biraz önce program vedasını yaparken baktık bizim programın anonsunu Sayın Dilek Beyhan Hanım yapmış.
Evet.
Onu hayırla andık. Eski yapımcımız Aydın Hanım'ı hayırla andık. Ne güzel kalıcı şeyler ürettiler ve öyle gittiler. Elbette Türkçe bizim dil bayrağımız, ortak tutkumuz. Çünkü dil düşüncenin yurdudur diyor Heidegger. Yani insan hisseder ama bunu dille ifade eder. İnsanı diğer bütün varlıkların ayıran iki temel özellik var. Bir tanesi düşünebilmesi, ikincisi ifade ediyor olabilmesi, konuşabilmesi. Konuşan başka bir varlık yok. Sizler sayesinde TRT'nin o okul olan, akademi olan değerli spikerleri sayesinde dil bayrağımızı dünyanın her tarafında göndere çekmeye devam edeceğiz.
İnşallah başkanım. Bir de Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'ndan çok değerli koordinatörlerimizi de programımızda sürekli konuk ediyoruz. Hı hı. Onlar da özellikle Türkçemizin yurt dışında yayılması ve oradaki vatandaşlarımızın Türkçe ile daha yakın iç içe olmaları için çok önemli çalışmalar gerçekleştiriyor.
Bununla ilgili Yunus Emre Enstitüsü kuruldu, evet, zaten biliyorsunuz. Evet, evet. Tüm dünyada Türkçenin daha yaygın hale gelebilmesi, Türkçeyi öğrenmek isteyen insanların kısa sürede öğrenebilmesi için Yunus Emre Enstitüsü de çok önemli gayretler sarf ediyor. TRT çok önemli bir görev ifa ediyor. Yine YTB, TİKA gibi kuruluşlarımız çok değerli işlere imza atıyorlar. Son yıllarda Türk dizileri dünyada en çok izlenen diziler kategorisinde ikinci sırada.
Evet.
Galiba en çok dizi satan, ihraç eden ülkeler sıralamasında ikinci sıradayız. Bunda Diriliş dizisi mesela muhteşem bir katkısı var. 800 milyon dolarlık Türkiye geçen yıllarda dizi ihraç etti. Şimdi 2 milyar dolarlık bir hedef gözleniyor. Mesela ben kendi özel iş hayatımda bir müddet yurt dışında çalışmıştım. İran'da kalmıştım birkaç yıl. O vesileyle Kırgızistan'ı gördüm. Yurt dışındaki ülkelerde kaldım. Şunu gördüm. Mutlaka o eski Osmanlı'dan bize tevarüs eden, miras kalan coğrafyalarda herkes Türkiye'ye kulak kesiliyorlar. Türk televizyonları, Türk dizileri müthiş bir dikkatle, Türk radyoları müthiş bir dikkatle dinleniyor idi. Her evde mutlaka bir anten Türkiye'ye çevriliydi. O yüzden bizim sorumluluğumuz, bizim görevimiz daha ağır diye düşünüyorum. Dünyada en çok konuşulan ilk 10 dilden bir tanesi de Türkçe. Fakat dilimizin de yapısını, kelime hazinesini bozmadan konuşulabilmesini devam ettirebilmek için bizlere bunu kalıcı kılacak, etkili kılacak, derinleştirecek programlar üretme vazifesi düşüyor.
Hemen o zaman programlara başlayalım.
Evet.
Sayın Başkanım, şimdi yeni yayın dönemi için hazırlıklar tamam. Artık bugün yılın son günü. Yarın itibariyle yeni yayın dönemimiz başlıyor.
Evet.
Hazırlık süreci nasıl geçti? Yayın döneminde dinleyicilerimizi ne gibi programlar bekliyor? Hemen onlardan bahsedelim.
Evet, eyvallah. Bence bu sene de çok özgün, orijinal programlara imza attığımızı düşünüyorum. İnşallah yarından itibaren başlayacak. Bir tanesi mesela özellikle yurt dışına 68 yılından itibaren göç etmiş, trenle yurt dışına gitmiş, gurbette yaşayan emekçi kardeşlerimizi de böyle nostaljiye sürükleyecek Memleket Treni bir programımız başlıyor. Burada çok değerli bir yapımcımızın ve spiker arkadaşımızın projelendirdiği bir proje bu. Yine ilk konuğu Işın Karaca olan başrolde müzik diye bir program ilk defa bu sene Türkiye'nin Ses Radyosu'nda yayınlanacak. Önemli müzik insanlarıyla, müzik şöhretleriyle hem röportaj hem onların şarkılarını paylaşacağımız bir program olacak. Çalışma hayatımız diye hem hukuki problemleri çözen, hem yurt içinde hem yurt dışında sorulara cevap veren çok uzman bir arkadaşın hazırlamış olduğu, Tarkan Zengin Bey'in hazırlamış olduğu Çalışma Hayatımız diye bir program başlıyor. Yine yurt dışına ilk gidenleri anlatan bir kitaptan hareketle 11. Peron diye bir programımızı Sayın Murat Örem seslendirecek, hayata geçirecek. Yine Adana'daki, özellikle Ankara'daki Erkam Radyo dinleyicileri veya diğer birçok yerel radyo dinleyicilerini yakından tanıdığı Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu, Garipler Kervanı diye bir programla bize renk katacak. Yine Ali Gülden hocamdan gönül sohbetlerini, yine Tarihten Yansımalar programında Profesör Doktor Mustafa Sıtkı Bilgin'i, dinleyebilecekler sevgili dinleyicilerimiz.
Ne mutlu, yine harika bir yayın akışımız olacak. Eğer sevgili dinleyicilerimiz de bizimle birlikte olurlarsa o zaman işte asıl amacımıza ulaşmış olacağız. Eyvallah, Sayın inşallah. Başkanım. Yavaş yavaş süremizin sonlarına doğru da geliyoruz ama TRT Memleketim FM çok kıymetli. O bizim ikinci yavrumuz belki de, evet. TRT Türkiye'nin evet. Sesi Radyosu'ndan evet. sonra ve bildiğim kadarıyla 2019 yılı güzel bir açılım olacak Memleketim evet. FM için.
Orası için de çok önemli, ona yakın proje arkadaşlarla hazırladık. Evet, biz TSR'de olunca TSR üzerinden gittik ama iyi ki hatırlattın. Bu sene TRT Memleketim FM'de de çok özgün, ona ait, onun yayın formatına uygun projelerle de huzurlarında olacağız. Ben TRT Memleketim FM'de de inşallah sürprizlerin beklediğini buradan söyleyebilirim dinleyicilerimize.
Eminim çok mutlu olacaklar. Çünkü gerçekten Memleketim FM, o dediğiniz senin farklı formatıyla.
Daha bir interaktif, evet. daha bir hiperaktif evet, bir evet. yayın formatımız var. Evet, orayla ilgili de çok özel programlar hazırladık. Bu arada TRT Türkiye FM'den, TRT Name'den de beslenerek, oradan özel seçkiler yaptı. Bu işle görevli arkadaşlarımız Sayın İlker Bey, planlama müdürümüz. Oradan çok özgün, çok düzgün, çok özel seçkilerimizi yine hem Memleketim FM'de hem TSR'de paylaşacağız.
Ne mutlu. Sayın Başkanım, işte dedim ya, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Son dakikalarımızda özellikle yurt dışında yaşayan kıymetli vatandaşlarımıza söylemek istediklerinizi alalım. Birlikte sizinle
evet, vedamız. Yeni bir yıla giriyoruz. Ben tabii her yeni yıl hem hüzünlendirir. Yani kalbimin bir tarafı kış bahçesi, bir tarafı bahar bahçe olur doğrusu. İnsan planında biraz önce Sinan Hocam muhteşem şeyler söyledi. Aslında onun üzerine çok şey söylemek belki anlamsız ama ben de sevgili dinleyiciler, küçük bir iki hatırlatmam olsun. Bir tanesi, dikkatlerimize çok dikkat edelim. Yani dikkatlerimizin tariz altında, taciz altında kalmasına engel olabilirsek daha huzurlu, daha mutlu bir hayat yaşayabiliriz. İkincisi de biraz yavaşlayalım.
Evet.
Yani çok hızlı bir hayat yaşıyoruz. Herkesten biraz sakin olmasını, yavaşlamasını istirham ediyorum. Ve her yıl sonu bir iç muhasebe yapmamız gerektiğini düşünüyorum. İnsani bir muhasebe. Yani burada yaptığımız iş olarak, evdeki eş olarak, sokakta veya apartmandaki bir komşu olarak veya dostlarımız, arkadaş olarak bir iç muhasebeye geçirmemiz lazım. Geçen yıl beni eksilterek mi geçti, çoğaltarak, üreterek, büyüterek, güzelleştirerek mi geçti diye düşünmemiz lazım. Ülkemizde büyük, bölgemizde büyük şeyler oluyor. Ülkemizde güzel şeyler oluyor. Daha iyi şeyler olacağını umut ediyorum inşallah. Yeni yılın acılarımıza, kavgalarımıza, kaygılarımıza son vermesini umut ediyorum. Dışarıya çıkarken her birimiz Kapadokya balonları gibi şişmiş egolarla çıkıyoruz. Elimizde sivriltilmiş kalemlerle insanları acıtarak, kanatarak, çizerek bir hayat sürmeye çalışıyoruz. Bence buralarda biraz durmak, duraksamak, buralarda biraz kendimizi update etmek mi diyorlar şimdi? Etmek zorunluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Dünyayı daha yaşanabilir bir dünya kılmalıyız. 19 bin insan şu an Akdeniz'de. Kabirleri yok, mezar taşları yok. Yani 2014'ten 2018'e kadar Akdeniz'deki kaybolmuş, ölmüş, boğulmuş insan sayısı 19 bin diyorlar. Bence daha fazla. 70 milyon insan dünyada göçmen. Yani bütün bu sorumluluklarımızı da bir insanlık ailesinin bir ferdi olarak hatırımıza tutarak bir öz muhasebe, bir öz kritik yaparak hayata daha sakin, daha mütevazı, isteklerimizin değil de ihtiyaçlarımızın peşinde olarak yaklaşırsak daha mutlu bir hayat bizi bekler. Hem mutlu oluruz hem de mutlu ederiz diye düşünüyorum. Böyle küçük de bir suflem olsun.
Sağ olun başkanım. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizin bu az önce ifade ettiğiniz cümlelerle zaten hep yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. İnşallah 2019'da da gerçekleştirmeye devam edeceğiz. İnşallah. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza da evet. hepsine kolaylıklar diliyorum. Şimdiden yapımcı arkadaşlarımıza, spiker arkadaşlarımıza, teknisyen arkadaşlarımıza ve sizin de az önce ifade ettiğiniz bu kurum için, bu görev için görev aşkıyla yanıp tutuşan eyvallah. Tüm TRT'cilere. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Ve böylelikle sevgili dinleyicilerimiz, hem programımızın, yayınımızın sonuna geldik hem de 2018'in sonuna geldik. Dileriz acısıyla tatlısıyla geçirdiğimiz bu güzel yıl, önümüzdeki yılda hep
umutlara, hep mutluluklara, hep güzelliklere gebe olur. Sayın Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Hem stüdyomuzu şereflendirdi, evet, eksik olmasın.
Hem yeni yıllarını hem yeni yayın dönemini kutlamış oluyoruz.
Evet, sağ olun Sayın Başkanım. Emeğinize sağlık, destekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Her zaman sağ olsun destekleriyle hep bizimle birlikte. TRT Dış Yayınlar Dairesi Başkan Yardımcımız Sayın Serdar Aydın'a da bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve artık huzurlarınızdan ayrılıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır. Teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yılın ilk gününde tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.